Ayrım 49, bir serçe düştü, Wilbur Smith, sayfa 425. Yağmurlar dişi aslını tedirgin etmişti. İçindeki bir duygu ona bunun yaklaşan daha büyük fırtınaların öncüsü olduğunu fısıldıyordu. Vadinin çalıları artık yavruları için yeterli sığınak değildi. Yakında sular yamaçlardan aşağıya boşalmaya başlayacak, önüne çıkanı kapıp sürükleyecekti. İki kere yavruları başka yere götürmeye kalkışmıştı. Ama yavrular artık büyümüş, daha inatçı olmuşlardı. Yuva bildikleri çalılara sarılıyor, gitmek istemiyorlardı. Yola çıksalar bile yarım mil gittiler mi yavrulardan bir ikisi dönüp hemen yuvalarına koşuyorlardı. Ana aslan kaçakları yakalamak üzere döner dönmez öteki yavrular da dönüp aynı yönde koşmaya başlıyordu. 5 dakika sonra hepsi kendilerini eski yuvalarında buluyorlardı. Şaşırmıştı dişi aslan. İlk yavrularıydı bunlar onun. İçgüdüyle yönetiyordu onları. Sütten kesilmesi, avlanmayı öğretmesi gerektiğinin farkındaydılar. Ama çok da kalabalıktılar. 6 yavru her gün rastlanan olaylardan değildi. Şu ana kadar yavrulardan ölen olmamıştı. Ailesi yönetemeyeceği kadar genişti. O pırıl pırıl sabah saatinde de yine içgüdüyle hareket etti. Yağmurun tekrar geleceğini kokusundan anlıyordu. Son bir deneme daha yapmaya karar verdi. Yavrular onun peşi sıra düşe kalka aralarında itişip şakalaşarak nehir kıyısına kadar ilerlediler. Buraları tanıdık yerlerdi, henüz mutluydular. Anne aslan kumlardan suya doğru yürüdüğü anda yavruların güveni hemen yine sarsıldı. Üçü onu izledi, ikisi kararsız durdu. Sonuncusu da ters yüzü dönüp geriye doğru koşmaya başladı. Dişi aslan 4 nala onu kovalamaya koyuldu, yetişti, pençesini sırtına bastırdı. Sonra onu ensesinden yakalayıp kaldırdı. Yavrular artık epey irileşmişti. Anne boynunu elinden geldiği kadar yüksek tuttuğu halde yavrunun poposu yerdeki yükseltilere yine de değiyordu. Yavru bacaklarını topladı, kuyruğunu altına kıstırdı, gözlerini yumdu. Annesinin kendisini bu bezi nehrine doğru taşımasına izin verdi. Bu noktada nehrin genişliği 500 metre vardı. Kurak mevsimin sonu olduğundan bu mesafenin çoğu kumlarla kaplıydı. Ama yine de arada derin yeşil sular görünüyordu. 5 yavru kararsızlık içinde seyrederken anneleri 6.'sını taşıyarak kumlar üzerinde ilerletti. Yavrunun poposu suya değince ıslandı. O gücenmiş gibi bir çığlık atarak kıvrandı. Anne o sırada karşı kıyıyı buldu, yamaca tırmandı. Onu oradaki çalıların altına bıraktı. Öteki yavruları almak üzere geri döndü. Deminki yavru onu telaşlı adımlarla izledi. Anne dönüp ona 1-2 tokat atmak zorunda kaldı. Yavru ağlayarak sırt üstü yattı. Anne onu tekrar yakalayıp yukarıya çalının altına çıkardı. Dönüp nehri geçmeye koyulduğunda yavruyu bir kere daha topuklarının dibinde kendisini izler buldu. Bu kez onu canını yakacak kadar ısırdı, tekrar çalılığa taşıdı. Oraya varınca da gerisini ısırdı, onu yere yapışmış titrer durumda bıraktı. Öyle sinmişti ki bir daha peşine takılacak gücü bulamıyordu. Çalının altında yatıp acılı sesler çıkarmakla yetindi. Marion evinden tek başına hiç bu kadar uzaklaşmamıştı. Ama öyle güzel bir sabahtı, hava öyle sakin ve sessizdi ki ömründe pek az tattığı bir mutluluk doluyordu içine. Nehir boyunu izlediği sürece kaybolmayacağını biliyordu. Mark ona bu vahşi yerlerde dolaşmanın kentlerde dolaşmaktan daha güvenli olduğunu da öğretmişti. Yeter ki insan basit kurallara uymasını bilsin. Nehrin çatal olduğu yerde birkaç dakika durdu. Balık avlayan kuşları seyretti, gülmeye başladı. Bir ara arkasındaki çalılarda ağır bir vücudun düşme sesine benzer bir ses duyuldu. Sonra taşlık tabanda nal sesleri geldi. Marion buz gibi dondu. Tekrar sessizlik olduğunda kendini topladı. Yine yüksek sesle güldü, yoluna devam etti. Hava çok güzel kokuluydu. 2 kere yanlış yola sapar gibi oldu ama sonunda dallarını yaymış duran ölü ağacın altına gelmeyi başardı. Alttaki otlar arasında çok güzel sarı çiçekler açmıştı. Bu çiçeği daha önce hiç görmemişti Marion. Çevresinde uçan kuşları da, durmadan kıpırdayan ufacık renkli kuşları, gagaları kıvrıktı. Güneşte renkleri inanılmayacak kadar parlaktı. Gagalarını çiçeklerin açık duran boğazına daldırıyor, oradan sanki kevser içiyor tekrar yükseliyordu. Marion onları seyrederken içinden garip bir sevinç yükseldiğini duydu. Tekrar yola koyulması epey sürdü. Biraz ileride ilk mantar kümesini buldu. Çömelip toplamaya başladı. Saplarını dikkatle kıvırıp eline alıyor, güzel kokusunu burnuna çekiyordu. Sonra da sepetine biçimleri bozulmayacak şekilde tepeleri yukarıda olmak üzere dikkatle yerleştiriyordu. Bu yerden bir düzine kadar mantar seçti ama piştikleri zaman küçüleceklerini, yetmeyeceklerini biliyordu. Yamacı izleyerek yoluna devam etti. Yakınında bir tıslama sesi duydu, yüreği tekrar yerinden oynadı. Önce yılan sandı, o kahverengi kalın sürüngenlerden biri, üçgen başı çatallı diliyle. Çalılara gözünü dikip yavaşça geriledi, küçük bir hareket ilişti gözüne. Neye bakmakta olduğunu anlaması birkaç saniye sürdü. Aslan yavrusu karın üstü yatmıştı, çalıların gölgesindeydi. Üzerindeki bebek benekleri kuru yaprakların rengine uyuyor, onu çok güzel saklıyordu. İlk saklanma derslerini iyi öğrenmişti bu yavru, hiç kıpırdamıyordu. Bir tek kulakları oynuyordu. Bir öne bir arkaya gidip geliyor, her duygusunu, her niyetini açığa vuruyordu. Kocaman yuvarlak gözleriyle Marion'a baktı. O gözlerde henüz o ürkütücü sarı renk yoktu, bebek maviliği hakimdi. Bıyıkları dik dik duruyor, kulakları çelişkili mesajlar yolluyordu. Geriye yattığı zaman bir adım daha yanaşırsan parçalarım seni. Yukarı kalkıp kıvrıldığı zaman bir adım daha yanaşırsan korkudan öleceğim. Yana kaydığı zaman sen neyin nesisin böyle? Ah diye bir çığlık attı Marion, ne şeker şeysin sen. Sepeti yere koydu, çömeldi. Bir elini uzatıp ağzından okşayıcı sesler çıkarmaya başladı. Küçük cici, yalnız mısın sen burada bakayım? Yavaşça öne doğru ilerledi. Hala konuşuyor, sevgi sesleri çıkarıyordu. Kimse canını yakacak değil bebeğim. Yavru pek de emin değildi. Kulakları merakla dikiliyor, Marion'a kararsız gözlerle bakıp duruyordu. Yapayalnız mısın sen? Benim bebeğim seninle ne güzel oynar değil mi? Giderek yaklaşıyordu. Yavru onu isteksiz bir tıslamayla uyardı. Amma da kendine güveniyorsun diye gülümsedi Marion. Yavrunun bir metre uzağına çömeldi. Nasıl götüreceğiz seni eve diye sordu. Bu sepete sığar mısın? Nehir yatağında dişi aslan ikinci yavrusunu taşımaktaydı. Peşinden de sürünün kahramanlarından biri geliyordu. Kahraman ıslak yere varıp da ayağını suya değdirdiği anda cesareti birden yok oldu. Oracığa oturdu, ağlamaya başladı. Ana aslan artık yorgunluktan ve umutsuzluktan çıldırmış durumdaydı. Geri döndü, ağzındaki yavruyu yere attı. O da olanca hızıyla eski yuvasına doğru koşarken anne ağlayan kahramanı kaptı. Tekrar sulara yöneldi. Bu kez çok kararlıydı. Kocaman yuvarlak ayakları yumuşak toprakta hiç ses çıkarmıyordu. Yavru ağzında yamaçtan yukarı çıkmaya koyuldu. Marion arkasında kükreme sesini duydu, bir anda ayağa fırladı. Dişi aslan 50 metre ileride yüksek yerin kenarında pusuya yatmış gibi duruyordu. Aynı sesle onu bir kez daha uyardı. Marion yalnızca o gözleri görebiliyordu. Pırıl pırıl sapsarıydı gözler, korkunç bir sarı. Bağırdı, yeri göğü titreten tiz bir çığlık attı. Bu çığlık aslanı hemen saldırıya geçirdi. Akan su gibi inanılmaz bir hızla geldi. Boşlukta akan sarı bir ışık gibi göründü. Pençeleri yere değdikçe kumlar uçuşuyordu. Ellerini öne doğru uzatmış, dudağı arkaya kıvrılmış, dişleri gözüküyordu. Uzun, beyaz ve sivri. Marion kaçmak üzere döndü. 5 adım gittiğinde aslan onu yakaladı. Pençesini sırtına attığı gibi devirdi. 5 tırnağı tenine girdi. Deriyi ve eti delip 10 santim içeriye battı. Karın boşluğunu bıçak gibi yardı, omurgayı kırdı, 2 böbreği aynı anda patlattı. Bu vuruş koskoca bir öküzü öldürmeye bile yeterdi. Marion'u 7 metre ileriye fırlattı. O sırt üstü düşerken dişi aslan yine üzerine atladı, çenesi açıktı. Uzun beyaz dişleri arasında pembe ağzı ve dili görünüyordu. Marion bir an için inanılmaz derecede keskinleşen gözlemiyle hayvanın damağındaki düzgün desenli yükselti ve çıkırları gördü. Soluğundaki et kokusunu aldı. Koca sarı kedinin altında kıvrık yatıyordu Marion, hala bağırıyordu. Omurgası kırıldığından vücudunun alt tarafı garip bir acı meydana getirecek biçimde serilmişti. Yine de yüzünü korumak için 2 kolunu kaldırdı. Dişi aslan kolları kaptı, dirseklerin hemen altını, kemikleri kıra kıra ısırdı. Sonra Marion'un omzunu ısırdı, uzun sürede orayı geveledi. Marion hala bağırıyordu, kıvranıyor, kurtulmaya çalışıyordu koca hayvanın altında. Aslanın onu öldürmesi çok uzun sürdü, aklı karışmıştı. Bu tat ağzına yabancıydı. Biçim de öyle. Isırıyor, arıyor, çiğniyordu durmadan. Gırtlağı bulabilmesi bir dakika sürdü. Sonunda dişi aslan ayağa kalktığında başı ve boynu kan içindeydi. Postu kıpkırmızı yapış yapış olmuştu. Kuyruğu hala öfkeyle sallanıyordu. Ama yine de uzun diliyle kendi suratını yalayıp temizledi. Dudağı bu yabancı tadı alınca tekrar tiksintiyle kıvrıldı. Yavrusunun yanına dönmeden önce yüzünü pençeleriyle de sildi, sonra da yavruyu uzun uzun yaladı. Mario'nun parçalanmış vücudu orada hayvanın bıraktığı yerde kala kaldı. Güneş batmadan biraz önce Punguşe'nin karıları gelip buluncaya kadar. Mark'la Punguşe nehri gece ay ışığı altında geçtiler. Yamacı tırmanırken o korkunç ağıtları duydular. Zulu kadınları ağlıyordu. İki erkek istemeden oldukları yerde durdular. Bu ses ikisine de ölümü düşündürmüştü. Mark üzengiyi bir tekmeyle Troya'nın karnına vururken gel diye bağırdı. Punguşe Sparta'nı dört dala koşturarak Mark'ı izledi, tepeyi aştılar. Kadınların yaktığı ateş uğursuz sarı ışıklar saçıyordu. Dört kadın çevrelenmiş oturmaktaydılar. Kimdi diye sordu Mark, ne oldu? Punguşe en yaşlı karısını omuzlarından yakaladı, salladı, ağıtı kesmesini sağlamaya çalıştı. Ama Mark sabredemedi. Öne doğru ilerledi, serili postun bir ucunu kaldırıp baktı. Bir an, anlamaksızın baktı, tanımaksızın baktı. Sonra yüzündeki bütün renk uçtu, geri döndü, karanlığa doğru koşmaya başladı. Oraya vardığında dizleri üzerine kapandı, öne bükülerek dehşet içinde kusmaya başladı. Mark Marion'u Ladyburg'a götürdü. Kefene sarmış, motosikletin yan sepetine koymuştu. Cenazeyi bekledi, ailenin acılarını ve sistemlerini göğüsledi. ''Onu o vahşi yerlere götürmeseydin.''
''Onun yanında kalsaydın.''
''Keşke sen.'' Üçüncü gün tekrar Çağka kapısına döndü. Punguşe onu nehrin dibinde bekliyordu. Kayaların dibinde güneşli bir yere oturdular. Mark Punguşe'ye bir sigara uzattı. O yine mantar filtreyi dikkatle kopardı. Karşılıklı sessizce bir süre içtiler.
''İzleri okudun mu Punguşe?''
''Okudum Camela.
Anlat bana ne olduğunu.''
Dişi aslan yavrularını taşıyormuş. Onları birer birer alıp nehrin karşı kıyısına geçiriyormuş. Punguşe yavaş yavaş dikkatli olup biten dramı anlattı. Mark'ın yokluğunda izleri çok dikkatli incelemişti. O sözlerini bitirdiği zaman yine sessiz kaldılar.
''Nerede şimdi?'' diye sordu Mark alçak sesle. ''Küçükleri kuzeye doğru götürdü ama yavaş gidiyor. 3 gün önce, yani şeyden 1 gün önce.''
Punguşe durakladı.
''O iş olduğundan 1 gün sonra bir impala öldürdü. Yavrular da onunla biraz yedi. Yavaş yavaş sütten kesmeye çalışıyor onları.''
Mark ayağa kalktı, nehri geçtiler. Birlikte tepeye, eve doğru tırmandılar. Punguşe merdivenin dibinde beklerken Mark boş kalmış eve girdi. Vazodaki kır çiçekleri solmuş, odaya hüzünlü bir hava veriyordu. Mark hemen Mario'nun eşyalarını toplamaya başladı. Giysilerini ucuza alınmış özendiği mücevherlerini, taraklarını, fırçalarını, tek tük makyaj malzemesini. Hepsini ablasına götürmek üzere büyük bavula doldurmaya başladı. İşi bittiğinde bavulu eline alıp çıktı, götürüp sundurmaya koydu. Bunları evde saklamak çok acı oluyordu. Sonra tekrar eve döndü, kendi kent elbiselerini giydi, raftan manliheri aldı, kurşunları doldurdu, elinde tüfekle kapıdan çıktı. Punguşe hala bekliyordu.
''Punguşe'' dedi, ''şimdi yapılacak işimiz var.''
Zulu yavaşça ayağa kalktı, bir an bakıştılar, sonra Punguşe gözlerini indirdi, başını salladı.
''İzi bul'' diye emir verdi Mark alçak sesle.
Dişi aslanın impalayı öldürdüğü yeri buldular. Akbabalar burayı iyice temizlemişti artık. Birkaç kemik kalmıştı sağda solda. Biraz tüy, biraz kurumuş deri, kafasının bir parçasıyla boynuzlar. Ama izler gitmişti. Bir yandan rüzgar, bir yandan akbabalar, çakallar, sırtlanlar, yok olmuştu izler.
''Kuzeye doğru devam ediyor olmalı'' dedi Punguşe.
Mark ona bunu nereden bildiğini sormadı. Sorsa da Zulu yanıt vermezdi, biliyordu işte.
''Buradan dönmüş.''
Punguşe yere çömelmişti, yavruların ayak izlerine bakıyordu.
''Galiba tekrar Usutu'ya gidiyordu. Niyeti yavruları geri götürmekti ama bu noktada fikrini değiştirmiş. Güney'e dönmüş. Dün gece kamp kurduğumuz yerin yakınından geçmiş olmalı. Vadide kalacak. Onun vadisi artık burası, ayrılmayacak.'' Evet diye başını salladı Mark ciddi ciddi. Vadiden bir daha ayrılmayacak. Benimle gel Pungoş'e. Aslan yavaş gidiyordu. İzler de her geçen saatte biraz daha tazelik kazanıyordu. Hayvanın başarısız bir av yaptığı yeri buldular. Pungoş'e onun nerede pusuya yattığını, zebranın üstüne nereden sıçradığını gösterdi. 20 adım ileride birden düşmüştü. Zebra güçlü ve iri olmalıydı, onu sırtından atmıştı. Aslan yere önce omzunu çarpmıştı. Pungoş'e'nin dediğine göre zebra da pençe yarısından kanlar akıta akıta kaçmıştı. Aslan topallayarak ilerlemiş, bir süre bir çalının altında yatmış, sonra yavaşça kalkıp yavrularını bıraktığı yere dönmüştü. Herhalde bir kasını incitmişti o düşüş sırasında. ''Ona ne zaman yetişiriz?'' diye sordu Mark. Suratı taş gibi bir intikam maskesiydi. ''Belki güneş batmadan önce.'' Ama bir kayalıkta 2 saat kaybettiler. Pungoş'e izi tekrar bulabilmek için çok uğraşmak zorunda kaldı. Bir noktada iz birden dondu, ilerideki tepeye tırmanmaya başladı. Pungoş'e ile Mark ufacık bir ateş yakıp izin üzerinde kamp kurdular. Uyumak üzere toprağa yattılar. Mark uyumadı. Gözleri gökte ayın hareketini izledi durdu. Pungoş'e birden konuşmaya başlayınca Mark onun da uyumamış olduğunu anladı. ''Yavrular sütten kesilmedi.'' diyordu Zulu. ''Yine de ölmeleri uzun sürecek.'' ''Hayır.'' dedi Mark. ''Onları da vuracağım.'' Pungoş'e doğrulup burnuna biraz enfiye çekti. Dirseğine yaslanıp ateşin korlarına baktı. Mark sonunda ''İnsan etini tattı.'' dedi. Çok öfkeli olduğu halde Pungoş'e'nin ayıpladığını hissediyor, kendini haklı çıkarmaya çalışıyordu. ''Yemedi ama.'' dedi Pungoş'e. Mark yine boğazına bir bulantının yükseldiğini hissetti. Pungoş haklıydı. Aslan o parçalanmış vücudun hiçbir yerini yememişti.
''Pungoş'e, o benim karımdı.''
''Evet.'' diye başını salladı adam. ''Orası öyle. Ama o da onun yavrusuydu.'' Mark bu sözleri düşündü. Kendi amacında ilk kez bir kararsızlık sezdi. Aslan en eski yaşam içgüdüsüyle hareket etmişti. Yavrularını korumaya çalışıyordu. Peki kendi amacı neydi? ''Onu öldürmek zorundayım Pungoş'e.'' dedi tek düze bir sesle. Midesinde bir yumru hissetti. İlk olarak hissetti o utancı. Varlığını inkar etmeye çalıştı. Marion ölmüştü. Tatlı, sadık, görevine bağlı Marion. Bir erkeğin karısından bekleyebileceği her şeyi veren Marion. Korkunç bir ölümle ölmüştü ve şimdi Mark yalnızdı. Yoksa özgür sözcüğü daha mı kolay geliyordu diline? Birden gözünün önünde incecik esmer güzel bir kızın hayali belirdi. Yanında küçük bir erkek çocukla güzel vücudunu sallayarak kumların üzerinde yürüyordu deniz kenarında. Suçluluk, ah o kaypak duygu. Birden Mark'ın içinde başını bir yılan gibi kaldırdı. Mark onu ezip yok edemedi. Ölmesi gerek diye yineledi. Belki aynı vuruşla kendi suçluluğunu da öldürebilirdi. Pekala diye kabullendi Pungoş'e. Onu öğleden önce buluruz. Tekrar yatıp postu kafasının üzerine çekti. Bu kez sesi boğuk çıktığından sözleri zor anlaşıldı. Haydi büyük boşluğa çabuk yetişelim. Dişi aslanı ertesi sabah erkenden buldular. Yükseltinin dibindeki tepelerden birinin eteğindeydi. Sıcaklık başlar başlamaz hemen kendine sık yapraklı bir şemsiye seçmiş, altına girip yan yatmış, karnının krem rengi tüyleri arasından görünen siyah meme başlarını ortaya çıkarmıştı. Yavrular artık hemen hemen doymuşlardı. İçlerinden yalnızca 2 obur hala emiyordu. Göbekleri şişmişti bu kadar beslenmekten. Yaramaz kuyruk avcısı tüm dikkatini annesinin kuyruğunda toplamış bulunuyordu. Her saldırışta anne hemen çekiyordu kuyruğunu onun burnunun önünden. Öteki 3'ü uyuyakalmama savaşındaydılar. Enerjilerini topluyor, göz kapaklarının inmesini önlemeye çalışıyorlardı. Sonunda başaramadılar. Bir yığın halinde çöreklenip uykuya yattılar. Mark rüzgar altında 150 metre kadar ilerideydi. Küçük bir tümseyin üzerinde yüzü koyun yatıyordu. Bu kadar yaklaşabilmek hemen hemen 1 saatini almıştı. Şemsiye yapraklı kısa otların bulunduğu bir alanın ortasındaydı. ''Daha yaklaşabilir miyiz?'' diye sordu Mark. Fısıldayışı hafif bir soluk kadardı. Kuru otlar yan yatan aslanı görmelerini ancak engelliyordu. ''Camela, istersen ben ona dokunacak kadar bile yaklaşırım.'' Kendinden söz ettiğini özellikle vurguladı. Gerisini karşısındakinin anlayışına bıraktı. Güneş altında beklediler. 20 dakika daha geçti. Sonunda aslan başını kaldırdı. Belki içinden soyunu sürdürme içgüdüsü uyarmıştı onu. Çevresinde avcılar olduğunu fısıldamıştı. Başı sarı bir ışık gibi yükseldi. Gözlerini dikip rüzgar altına doğru baktı. Tehlikenin bulunduğu tarafa. Birkaç saniye öylece baktı. Kocaman sarı gözleri hiç kırpılmıyordu. Onun kaygısını sezen iki yavru uykulu uykulu doğruldular. Onunla birlikte beklemeye başladılar. Mark aslanın dosdoğru kendisine bakmakta olduğunu hissediyordu. Ama yine de hareketsizlik kuralına uydu. Manliher'i kaldırdığı anda aslan bulanık bir leke olup uzaklaşacaktı son hızla. Mark bekliyor, saniyelerin geçtiğini kafasının içinde hissediyordu. Derken aslan birden başını indirdi, tekrar uzandı.
''Tedirgin'' diye uyarıda bulundu Punguş'a. ''Daha fazla yaklaşamayız.''
''Bekleriz'' dedi Punguş'a. ''Buradan vuramam.'' Artık bütün yavrular uyumuştu, anne de uyukluyordu. Ama tüm duyuları hala çalışıyor, burun delikleri her solukta havayı kokluyor, koca kulakları bir an sakin durmuyordu. En ufak kuş ya da hayvan sesinde harekete geçiyordu o kulaklar. Mark güneşin altında yatmayı sürdürdü, terleri gömleğini lekeliyordu. Bir çeçe sineği kulağının arkasına kondu, oradaki yumuşak deriyi soktu. Ama Mark onu kovmak için bile kıpırdamadı. Şansı ancak bir saat sonra güldü ona. Aslan birden ayağa kalktı, kuyruğunu iki yana salladı. Çalıların altında yatamayacak kadar tedirginleşmişti. Yavrular doğrulup oturdular, ona şaşkın şaşkın baktılar. Aslan Mark'a yan dönmüş duruyordu, başı eğikti. Sıcakta solurken ağzı da hafif açıktı. Mark onun butlarına konan çeçe sineklerini görebilecek kadar yakındı ona. Hayvan hala gölgedeydi ama arkasındaki sarı otlar aydınlıktı. Çok güzel nişan alınabilirdi. İlk kurşun iki ciğeri delecek, silah hafif çevrildi mi ikincisi de kalbi bulacaktı. Ciğerler kesindi ama kalp için çabuk olmak gerekiyordu. Mark yine de kalbi seçti, tüfeğini omzuna kaldırdı. Emniyeti çoktan açıktı. Tetiğe parmağını doladı, mekanizma çalışmadan önceki son direnci hissetti. Mermi nokta 230'luktu. Aslanın göğsüne değdiği anda çatlayıp yayılacaktı. Aslan hafif bir iniltiyle yavrularını çağırdı. Hepsi uysal uysal ayaklandılar. Uykudan hala biraz sendeliyorlardı. Anne yürüyüp ışığın altına çıktı. Başı her adımda sağa sola dönüyordu. Hayır diye düşündü Mark. Ciğerleri seçeceğim. Namluyu biraz yükseltip sabit tuttu. Hayvan koşarken onu izleyebilecek şekilde ayarladı. Yavrular annenin arkasında karmakarışık ilerliyorlardı. Mark nişan alma işini aslan çalıların kenarına varıncaya kadar sürdürdü. Derken havayı dolduran bir kahverengi toz bulut arasında hayvan bir anda görünmez oldu. O yok olunca Mark tüfeği indirdi, arkasından baktı. Punguşe sonunda Mark'ın içinden bir şeyin koptuğunu gördü. Nefretin, suçluluğun, ürküntünün o buz gibi duvarı yıkıldı. Mark ağlamaya başladı. İçinden göğsünü yırtan hıçkırıklar yükseldi. İnsanın bir erkeği ağlar görmesi kolay değildi. Hele de ağlayan dostuysa. Punguşe yavaşça ayağa kalktı. Troyan'ı bağladıkları yere doğru yürüdü. Güneşte tek başına oturdu, enfiye çekti. Mark yanına gelinceye kadar bekledi.
49. Ayrımın sonu. Sayfa 434.